Ayrım 16.
Savcı az düşündü, bu konuda fazla durmanın soruşturmayı çıkmaza sokacağı sonucuna vardı. Ali Onbaşı'yı elde tutmak, oğlunun bir an önce ortaya çıkması için ne de olsa iyi bir baskı yoluydu. Ali Efendi, böyle inkar etmeye devam edersen senin tevkifini istemek zorundayım. Oğlun bulunup da hadisenin mesulleri tamamen anlaşılıncaya kadar yatarsın. Ali Onbaşı belli belirsiz bir isyanla coştu. 3 gündür sabahtan akşama kadar baskıcılarla birlikteyim beyim. Onların yanından bir lahza ayrılmadım. Onları çağırıp sorman gerekmez mi? Sorun, yarım saat yanlarından ayrıldığımı söylerlerse beni asın. Savcı kaşlarını çattı, kalemini masaya vurdu. Vazifemi bana öğretme Ali Efendi. İlk bakışta seni terbiyeli bir adama benzetmiştim ama şimdi kanaatim değişti. Hadi git dışarıda bekle. Bildiklerini mahkemede söylersin. Ben dinlemem. Hakim dinler senin şahitlerini. Usul böyle. Haydi. Ali Onbaşı, savcının odasından jandarmaların önünde koridora çıktı. Koridorda küçük oğlu Kemal'le kayınbiraderi Barbaroslu Mehmet'in, Mehmet'in oğlu İbrahim'in beklediklerini gördü. Jandarmalar gelip kendisini sorunca karısı Kemal'i dayısını aramaya, ne olup ne bittiğini anlamaya yollamıştı. Az ötede Recep, Kör Fehmi, Bekir, Yaşar bekliyorlardı. 4 kişilik grup Ali Onbaşı ile göz göze gelmekten kaçınarak birbirlerine yaklaştı. Savcı, sulh hakiminden suçun mahiyetine, henüz delillerin tamamen toplanmamış bulunmasına dayanarak Ali Onbaşı'nın tutukluluğunu istedi. Aslında düşünülürse suçlu hakkında bütün delillerin toplanmamış bulunması, suçlunun tutukluluğunu değil hakkında kesin deliller olmadıkça kişisel hürriyetine dokunulmamasını gerektirir. Fakat bizim tatbikatçılarımız bu kanıda değillerdir. Bir adamın %99 susuz olması ihtimali bir tarafa bırakıp %1 suçlu olması ihtimali üzerinde durmanın doğru bulunduğuna inanırlar. Varsın o adam 1 ay, 5 ay, 1 yıl hapiste yatsın. Suçlu değilse nasıl olsa sonunda anlaşılır. Fakat ya suçluysa sonunda anlaşılmaz mı? Doğrusu artık orasını da düşünmeleri gerekmez. Sulh hakimi elbette ki savcının istediğini yerine getirecekti. Aksi düşünülemez bunun. Adli kadrosu 3-4 kişiyi aşmayan ilçelerimizde bir sulh hakiminin savcının dileğini yerine getirmemesi ne dostluk ne de meslek dayanışması ile bir arada düşünülemez. O akşam şehir kulübüne uğrayanlar prafa oynarlarken oyun arasında bir ara sorgu hakimi savcıya "Bugün bir tevkif kararı istemişsin, aldık savcı" dediğini, savcının da kozunu çakarak "İyi, teşekkür ederim, iyilikten anlamayan bir adamdı o" karşılığını verdiğini duyabildiler. Sonra da konu kapanır. Tabii o söz konusu iyilikten anlamayan adam hapisteki ilk gecesini sağa sola dönerek, yüzüstü kalan işlerini düşünerek uykusuz geçirir. Ali Onbaşı hakkındaki tutukluk kararını yadırgamadan dinledi. Başçavuşun savcının önünde geçirdiği kararsızlıklardan sonra başına geleceği az çok serin kanlılıkla düşünebiliyordu. Küçük oğlunu, kayınbiraderini de kapıda görünce tek endişesi de dağıldı. Savcının niyetini sezdiği andan başlayarak tek sıkıntısı, dama, karısına, çocuklarına haber gönderebilmek, hapishaneye yatağını, yemeğini getirecek kimseleri üstüne kilit vurulmadan önce görebilmekti. Onlar da kendiliklerinden kalkmış gelmişlerdi işte. Suçlu olmadığına göre de neden korksun? Sorgu hakiminin odasından çıktığı sırada hakimin kararını yarı anlayan yarı anlamayan kayınbiraderiyle oğlu yaklaşıp onunla konuşmak istediler. Tüfeklerine süngülerini takan jandarmalar aralarına girdi. Şöyle durun. Jandarmalar kendisini geriye ittikleri sırada kayınbiraderi 1-2,5 liralık uzattı. Ali Onbaşı aldı. Jandarmalar Ali Onbaşı'yı öne sürdüler. Haydi. Ali Onbaşı yürürken kayınbiraderine başını çevirdi. Bey'e haber salın. Jandarmaların önünde Ali Onbaşı, arkasından kayınbiraderi ile İbrahim, küçük Kemal'in grubu, onların arkasından da Recep'le yanındakiler adliyeden çıktılar. Barbaroslu Mehmet, İbrahim'le Kemal'i Ali Onbaşı'nın yatağını alıp karakola getirmeleri için damlarına gönderdi. Kendi Topal Avni Bey'i aramaya çıktı. Kör Fehmi doğru gidip başçavuşu buldu. Başçavuşum dedi, Barbaroslu Mehmet'le oğlu buralarda dolaşıyorlar. Başçavuş sordu, nerede? Mahkemedeydiler. Belli ki hep birlikte bunlar. Haber almaya gelmişler. Başçavuş ümitlendi. Daha iyi ya, öyleyse babasının içeri atıldığını duyunca Cemal yarın ayağıyla tıpış tıpış gelir teslim olur. Kör Fehmi belki de Ali Onbaşı'nın ne derece suçsuz olduğunu bildiği için olacak, olayların bu yolda gelişmesine bu derece güven bağlamıyordu. Baş efendi ne olur ne olmaz, sen bir defa da Mehmet'in damına bir baskın yapsan, bakarsın oğlu kurtulsun diye babası içeride yatar. Barbaroslu Mehmet'in damını aratma kararı başçavuşun masasının üstünde duruyordu. Hadi bir vasıta hazırlayın da hemen gidelim öyleyse. Kör Fehmi aceleyle çıktı. Az sonra Külüstür Necmi'nin taksisi, başçavuş, iki jandarma, Recep, Kör Fehmi'yi alarak küp alana doğru hareket etti. Hayatın en kısa günü. Cemal ile Zeliş yarım saat yürüdükten sonra Ukuf'tan Malgaca Boğazı'na geçtiler. Malgaca'ya doğru yollarına devam ediyorlardı ki gerilerden Yağcılar Köyü önünden Urla'ya inen bir atlının yaklaştığını gördüler. Atlı daha sonra onlara yetişti. Yanlarından geçerken Cemal'i selamladı. Uğur ola. Cemal adamın selamını aldı. Uğur ola. Önlerindeki yol dönemecinde tırısla kayboluncaya kadar bakışları atlının ardında kaldı. Atlı dönemeci dönünce kuşkularla dolu bakışları karşılaştı. Sözü Zeliş açtı. Tanıdın mı? Cemal hayır anlamına başını geriye salladı. Az sustular, bu defa Cemal sordu. Sen? Ben nereden tanıyayım? Tekrar sustular. Neden sordun? Uğur ola dedi de. Cemal omuz silkti. Yolda karşılaşan iki kişinin tanısın tanımasın birbirlerini selamlaması adettendi. Atlının az önce kaybolduğu yol dönemecine varınca önlerinde açılan yolda aralarındaki uzaklık daha da artmış olarak atlıyı tekrar gördüler. Ne bilirsin, adam seni tanımıştır belki. Adamın yüzü düşündükçe yabancısı değilmiş gibi geliyordu Cemal'e. Düşündükçe tanıyor muydu, tanımıyor muydu bir karara varamıyordu. Adam belki de kendisini tanımış olabilirdi. Zeliş'e döndü, yüzünün acabalarla dolu anlamı sen ne dersin gibiydi. Zeliş tekrarladı. Belki o seni tanımıştır, ne bilirsin. Verilecek kesin bir karşılığı yoktu hala. Omuzlarını silkti, yürüdü. Ağırlaşan adımlarla az daha gittiler. Sözü tekrar Zeliş aldı. Babam dün akşam arkamızdan varmıştır karakola. Cemal sadece bir baş işaretiyle ona hak verdi. Bugün hep bekçiler haberlidir. Jandarmalar çıkmıştır bizi aramaya. Bu defa Cemal'den hiç karşılık alamadı. Sana kaçtım diye kim varsa duymuştur Urla'da. Aklından geçenleri sıralıyor, Cemal'in kendi düşüncesini açıklamasını bekliyordu. Adam söylerse bizi gördüğünü, kime? Bekçilere, jandarmalara. Cemal tekrar sustu. Düşünceli bir tavırla ilerledikleri yolun sağını solunu gözden geçiriyordu. Karşılaşırlarsa bekçiler çevirirler adamı, sorarlar. Sormadan geçirmezler yanlarından. Bulundukları yol iki araba tekerleği arası genişliğinde bir patika idi. Birbirine yakın iki tepeden soldaki tepenin yamacı eteklerinde zeytinlikler arasında ilerliyordu. Zeytinlik yolun sağ tarafında seyrekleşiyor, boğazın dibinden akan incecik derenin yakınlarında başlayan hayıtlıklar zakkumlarla birleştiği yerde sona eriyordu. Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti. O tarafta bulundukları hizada genç, seyrek bir zeytinlik vardı. Fakat az ileride zeytinlik aralanıyor, nadaslı bir iki tarla, bir iki dam kaplıyordu tepenin eteklerini. Cemal kararsızdı. Bulundukları yoldan ayrılmaları gerektiğini düşünüyor, tutacakları yeni yolu kestiremiyordu. Sollarında yükselen zeytinliğin sonu görünmüyordu. Tepeye doğru yükseldikçe fundalıklara ulaşıyor, daha insansız, daha yabani bir görünüm kazanıyordu. O tarafta sığınabilecekleri bir yer bulmayı ümit edemezdi. Sağa sapasalar, her an kendilerini tanıyabilecek bir kimseyle karşılaşabilirlerdi. Araba yolundan ayrılıp sağa dereye inen incecik bir patikanın başına vardıkları zaman Zeliş onun önünü kesti. ''Nereye gidiyoruz?'' kararsızlıkla mırıldandı. ''Dayımlara, ben gitmem.'' Neden? Akşamdan öyle demedik mi? Vazgeçtim de ondan. Neden vazgeçtin? Sen kendi ayağımızla gidip kendimiz avuçlarına mı kısalım istiyorsun? Jandarmalar dayınların damını aramadan bırakırlar mı? Ne yapalım sen söyle. Ne senin dayınlara gidelim, ne de bizim hısım akrabalara. Başka bir yer düşün. Yok ki. Geri dönelim daha iyi. Nereye? Bilmem, Urla'dan uzak olsun da, neresi olursa olsun. Sustular. Cemal düşündü, düşündü, geriye doğru bütün Ukuf Ovası'nda, Ören'de, bütün Yağcılar Köyü yakınlarında, Malgaca Ovası'nda, kapısını çalıp da sığınabilecekleri, yardım isteyebilecekleri kimsesi yoktu. Dayısının oğlu İbrahim'i bulmaktan başka çare kalmıyordu gene. Bir kere İbrahim'i bulsak gerisi kolay. Az önce direnmelerinde fayda olmadığını Zeliş de anlamıştı. Öyleyse sinelim akşama kadar bir köşeye. Akşama doğru yollar boşalınca gidelim. Jandarmalar gelirse akşama kadar gelir, dayınların damını arar, bakarlar ki yokuz, döner giderler. Biz karanlık basınca arkalarından varırız. Cemal bu düşünceyi doğru buldu, kararsızlığı geçti. Sağdaki patikadan dereye doğru ilerlediler. Birer ikişer karış arayla dizili, 4-5 iri taşın üstünden sekerek derenin bulundukları kıyısından karşı kıyısına geçtiler. Zeytinliğin içinden yamacın yukarılarında küçük bir boyun noktasına doğru ilerleyen patikadan yollarına devam ettiler. Boyun noktasına aşınca aşağılarda çakallardan Malgaca'ya doğru uzanan geniş bir vadi açıldı gözlerinin önünde. Vadinin karşı tarafında önlerindeki ovanın ortasında uzanıp yatmış tüylü kocaman bir hayvanın sırtını andıran, üzerinde bulundukları tepeden daha basık, çetirlik bir tepe uzanıyor, o tepenin çok gerilerinde daha yüksekte kalan başka bir tepenin bağlık yeşillik sırtları görünüyordu. Önlerindeki patika aşağıya vadiye doğru iniyor, vadinin ortasında çakallardan Malgaca'ya inen bir araba yolunu keserek karşı taraftaki basık tepeye doğru uzaklaşıyordu. Yollarının üstünde tek canlı yoktu, aşağıdaki araba yolunun üstünde ne aşağıdan ne yukarıdan kimsenin yaklaştığı görünmüyordu. Cemal durdu, küp alanı ta orada. Nerede? Eliyle uzakta önlerindeki tepenin gerisinde yükselen yeşil sırtları gösteriyordu. Ta gerilerde, sıra sıra serviler var ya karşıda. Peki, o servilerin gerisinde. Daha buradan 1,5-2 saat çeker. Küp alanın daha o kadar uzaklarda olması Zeliş'e güven veriyordu. Çeksin, yaklaşmayalım daha iyi. Şu karşıki tepeye varalım. Akşama kadar orada çetirlerin arasında gizleniriz. Oradan öteye, akşam karanlığına da kalsak yolumuzu kolay buluruz. Önlerindeki vadiyi kimseyle karşılaşmadan geçtiler. Çetirlik tepenin üstünde, önlerinde, karşıdan, uzaktan gördükleri, yeşil tepelerin sırtlarına kadar uzanan, baştan başa ekili, geniş bir ova daha açıldı. Ova 300-400 adım arayla, küçük toprak sahiplerinin damları kuleleriyle kaplıydı. Bazılarının önünde dolaşan kadınları, çocukları, yakınında bağlı bir beygiri bulundukları yerden görebiliyorlardı. Oturacakları yeri kararlaştırmadan bir zaman tepenin sırtında adam boyuna yaklaşan çetirler, deliceler, bakımsız zeytin ağaçları arasında gelişi güzel dolaştılar. 5-10 dakika sonra küçük bir yarın eteğinde yıkık bir dam gözlerine ilişti. Dama doğru yaklaştılar. Damın kapısı, penceresi sökülmüş, çatısının bir kısmı ağaçtan iki dayak üstüne yığılan katır tırnağı erguvan dalları ile örtülmüştü. Ayrıca rüzgarın uçurmaması için dalların üstüne iri bir iki taş yerleştirilmişti. Çatının dalların kapatamadığı kısmı açıktı. Damın önünü kocaman bir yaban incirinin gölgelediği basık bir çit kuşatıyordu. Etrafta yerde koyun keçi gübreleri görülüyordu. Gübrelerin azlığından, çiğnenmiş olmasından, burasının yakın zamanlara kadar ağıl olarak kullanıldığı, şimdi ise boş bırakıldığı anlaşılıyordu. Vakit henüz kuşluğa yaklaşıyordu. Hava açık, rüzgarsız, sonbahar güneşiyle iyiden iyiye ılınmıştı. Damın duvarı dibine çöküp oturdukları zaman etraflarının çetirlikler, bir de sırtlarını dayadıkları duvarla çevrilmiş olduğunu gördüler. Tavanı açık bir odada yalnız kalmış duygusuna kapıldılar. Birbirlerine biraz yaklaşmaları, kendilerini biraz yalnız, etrafın gözünden uzak duymaları, hemen yüreklerinin hızla çarpmasına, arzulanmalarına yol açıyordu. Jandarmaları başlarını sokacakları bir damları olmadığını, parasızlıklarını unutup kucaklaştılar. Acıkınca Laz Ziya'nın karısının verdiği ekmekle zeytini yediler. Yakınlarında içilecek su yoktu. Uzun uzun da su aramaya kalkışmadılar. Nasıl olsa akşamüstü yolları üstünde bir kuyuya ya da bir çeşmeye rastlayacaklarını, bir gün su içmemekle önemli bir zarara uğramayacaklarını konuştular. Akşama doğru yola çıkmadan önce saatlerin ne çabuk geçtiğine şaşıyordu ikisi de. Bütün ömürlerinde bu kadar kısa süren başka bir gün olduğunu hatırlayamıyorlardı. Yedikleri peynir zeytin oldukça tuzluydu. Durup durup sevişmek boğazlarını kurutmuş, susuzluklarını daha da arttırmıştı. Fakat bütün bir günün susuzluğu olsun, onlarda vaktin çok çabuk geçtiği kanısını değiştirmiyordu. Önlerinde doğuya doğru iyice uzanan gölgeleri, yavaş yavaş çetirlikler arasından ovaya doğru iniyorlardı. Zeliş geride bıraktıkları yıkık dama son bir defa baktı. Ne çabuk akşam oldu. Günler kısaldı iyice. Ona bakarsan dün de gün kısaydı. Ama dün yıl gibi uzun geçti. Bugün ne vakit akşam olduğunu anlamadım. Ben de. Zeliş az düşündükten sonra sordu. Kaç ay oldu bizim seninle sevişiriz? Yazdan beri. Öyle ya yazdan beri. Yaz başından beri. 3-4 ay oldu. Bizim tütün çapası yeni bitmişti. Biz gene dipleri yeni kırardık. Temmuz başlarıydı olsa olsa. 3 ayı geçti demek ki. Neden hesapladın? Bana günler kısa gibi geçti gelir şimdi. Bütün yaz hep böyle göz açıp kapamışım kadar kısa geçmiş gibi gelir. Geçen yaz günler hiç bitmezdi. Cemal düşündü. Ben seni uğraşır uğraşır göremezdim. Ben de hep bir fırsat çıksın da sana bir iki ses söyleyeyim dedim, çıkmazdı. 2 ay seni göremeden nasıl dayandım, şimdi ona şaşarım. Sen sorsana ben nasıl dayandım diye. Hep mektupların koynumda dolaşırdım. Sıkılmaz mıydın? Sıkılmazdım. Neden? Aklım hep sendeydi, hep seni düşünürdüm. Ne kadar düşünsem gene düşündüklerim bitmezdi. Tütün kırar dizerdim yaprakların elimde bittiği. Ne zaman iğneyi doldurduğumu hiç anlamazdım. Cemal düşündü. Doğruydu Zeliş'in dedikleri. Geçen yazı başka günleri hatırlayınca Zeliş'i karşıdan karşıya görerek geçirdiği o 2 ay öbür aylardan kısaydı gene de. Ben de bugün yarın derken 2 ay geçtiğini anlamadım. Ama bugün hepsinden de çabuk geçti. Elbette. Karşılaşılan bakışları geçirdikleri mutlu günün anılarıyla ışıl ışıldı. Susadın mı? Birazcık. Ben susadım. Az ileride sağlarında asma tulumbalı bir kuyu görünüyordu. Kuyuya doğru yollarını değiştirdiler. Sularını içtikten sonra yollarına döndüler. İçinde insan bulunan damların el verdiği kadar uzaklarından geçen daracık geçitleri tutarak 1 saatten fazla yürüdüler. Küp alanına vardıkları sırada karanlık koyulaşıyordu. Cemal önde, Zeliş bir adım gerisinde, yüksekçe bir tarlanın kenarından az önlerindeki geniş bir bağ yoluna inmek üzereydiler. Cemal durdu, sağda 500-600 adım ileride alacakaranlıkta güç seçilen bir damı işaret etti. Dayımların damı. Hangisi? Na, karşıdaki yüksek kulenin solunda. Önünde bir iğde ağacı var. Görebiliyor musun? Anladım. Yaklaştık artık. 10 dakika sonra oradayız. Na, bu önümüzdeki yolda Küpala'nın yolu. Bu taraftan dayımların damı önünden geçer. 4 yol ağzına kadar çıkar. Öbür tarafı da çeşme şosesine varır az ötede. Yürümeye başlayacakları sırada Zeliş birden 2 eliyle onu kolundan kavradı. Dur, ne var? Gitmeyelim. Neden? Kız gözlerini dama dikmiş, olduğu yerden kımıldamıyordu. Damın önünde birinin elinde fenerle dolandığı görülüyordu. Bak, damı arıyorlar. Nereden anladın? Fener elinde dolaşan var. Yengemdir yahut İbrahim'dir. Kız onu kolundan daha kuvvetle çekti. Bekle. Cemal durmakla yürümek arasında kararsız mırıldandı. Zeliş sağına soluna baktı. Az ötede gövdesi oyuk, yaşlı, iri bir zeytin ağacı gördü. Cemal'i zeytin ağacına doğru çekti. Şöyle gel. Zeytinin kovuğuna girdiler. Dakikadan dakikaya koyulaşan karanlıkta fenerin ışığı daha çok kuvvet kazanıyordu. Işık bir zaman etrafta dolandı, sonra durdu, sonra gene dolandı. Damı arıyorlar. Akşam akşam kim aranacak ki? Her kimse, jandarmalar belki de. Ne işleri var bu vakte kadar? Kımıldama hiç. Görünme etraftan. Kim görür bizi bu karanlıkta? Sustular, damın önündeki dolaşmaları gözlediler. Işığın çemberinde 2-3 karaltı seçiliyordu dikkat edilince. Gördün mü bak? Bir işleri çıkmıştır belki de. Hayvan falan sancılandıysa yürü gidelim. Zeliş tekrar Cemal'i kolundan kavradı. Bekle, kımıldama sakın. Işık damın önünden uzaklaştığı yola doğru indi. Ardından bir motor gürültüsü duyuldu. Çok kuvvetli iki ışık önlerine, yakınlarına kadar uzandı. Zeliş Cemal'i kolundan tuttuğu gibi yere doğru çekti. Sin, sin, iyice sin, kapaklan. Zeytinin dibinde iyice büzüldüler. Otomobille gelmişler, bizi ararlar. İki kuvvetli ışık önce zeytin ağacına doğru yaklaştı, üstlerinde ağacın dallarını aydınlattı. Sonra sola doğru kaçtı, sonra tekrar tekrar ağacın dallarını yalayıp sağlarına geçti. Otomobil kısa dönemeçleri döne döne kendilerine doğru yaklaşıyordu. Işıklar tekrar ağacın dallarını yalayıp sola geçti. Nefeslerini kesip beklediler. Motor sesini hizalarında duydular. Işıkların şose yönünü aydınlatarak uzaklaştığını gördüler. Az sonra değişen motor gürültüsünden, ışıkların hızla doğuya doğru uzaklaşmasından, otomobilin şoseye çıktığını, Urla'ya döndüğünü anladılar. Doğruldular. Zeliş, dünyada gitmem dayınlara dedi. Cemal hiçbir şey düşünemiyordu, mırıldandı. Az kaldı yakalanacaktık. Belki de gene de yakalanırız. Ne yapalım öyleyse? Burada bile kalsak daha iyi. Gittiler ya, gözünle gördün. Ne bilirsin, arkada bir bekçi bırakmadıklarını? Zeliş'in o anda aklından geçen, belki de tam olarak bu arkada bırakılan bekçi değildi. Sabahtan beri İbrahimlerin damına yaklaşmamalarını tekrarlayan içgüdülerinin etkisi altındaydı. Şu anda damın yanında bekçi bırakılmadığını kesin olarak bilecek olsalar, bu sefer de gitmemek için başka bir bahane bulacaktı. Şaşkın, kımıldamadan bakan Cemal'i omuzundan iterek sarstı.